Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, bu güzel iftar saatinde bir rahmet sofrasında daha sizlerle beraberiz. Bugün çok kıymetli bir misafirimiz var. Misafirimiz Doktor Mehmet Güllüoğlu. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sayın
Kendisi
Hocam.
Eski AFAD Başkanımız, Büyükelçi, Tanzanya Büyükelçisi. Şu anda aynı zamanda Filistin'e yönelik insan hizmetlerinin koordinatörlüğü göreviniz var. O yüzden özellikle bu Filistin ve Gazze, bunlarla ilgili değerlendirmeleriniz nedir? Bir de sizin çok kıymetli Türkiye'nin soft power dediğimiz yumuşak gücünü koordine ettiniz epey bir müddet. Yani özellikle Afrika'da. Burada bizim de Aziz Mahmud Dayı Vakfı olarak çok güzel hizmetlerimiz var. İşte başka vakıflar da var. Onları da biz yerinde de gördük. Ama esas bu konuda da sizin düşünceleriniz bizim açımızdan önemli. Dedik ki izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz sizin bu değerlendirme ve tespitlerinizi dikkat alırlar diye sözü size bırakıyorum.
Estağfurullah. Öncelikle ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum İrfan Hocam. Seve seve, muhabbetle geldiğimi ifade etmek isterim.
Allah razı olsun.
Bütün izleyicilerimiz, dinleyicilerimizin de Ramazan Şerif'ini tebrik ediyorum. Rabbim ibadetlerimiz kabul etsin inşallah.
Amin, amin.
Tabii yaklaşık 4-5 aydır Dışişleri Bakanlığımız adına Filistin İnsani Yardım Koordinatörü olarak görevlendirildim. 2 seneye aşkın bir süre hepimizin izlediği ne yazık ki çok üzücü, kahredici sahneleri izlediğimiz, televizyondan izlediğimiz, canlı izlediğimiz bir İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını takip ettik. Türkiye, Mısır ve Ürdün üzerinden insani yardım ulaştırma noktasında AFAD, Kızılay, İHA, Deniz Feneri, Hüdayi Vakfı birçok kuruluşla beraber faaliyetlerini sürdürdü. Ancak insani yardım ne yazık ki bu 2 sene içinde de gördük ki bir silah gibi kullanıldı. Yani kapılardan geçişlere bazı dönemler oldu ki aylarca hiçbir tırın girişine müsaade edilmedi.
Hala da edilmiyor herhalde.
Yani şöyle, bunu da detaylı bir şekilde ifade ederim. Hem ediliyor hem edilmiyor. Yani belli başlı ürünler girebiliyor ama hayatın olağan akışı içinde olması gereken birçok ürün ise giremiyor.
İlaç giremiyor.
İlaçların bir kısmı giriyor, bir kısmı giremiyor. Eğitim malzemesi giremiyor mesela. Kalem giremiyor, kağıt giremiyor. Çadır giremiyor. Daha doğrusu her tür çadır giremiyor. Konteyner giremiyor. İnşaat malzemesi giremiyor. Makine ekipman giremiyor. Bir şey diyelim, radyolojide kullanılan, sağlık sektöründe kullanılan belli başlı ürünler giremiyor. Yani bunlar İsrail'in çok net bir şekilde hayır bunları sokamazsınız diyerek engellediği bir durum var ortada. Tabii insanlar, 2 milyon civarında insan, bunların bir kısmı yurt dışına çıktı, bir kısmı tıbbi olarak tahliye oldu. 70 binden fazla şehit var. Hala enkazlarda ne yazık ki yüzlerce, belki
da,
de binlerce.
O da bellisiz tabii.
Aynen öyle. Yani tamamen yok olan aileler var. O yüzden tam olarak sayıda da
belirsizlik var. Gazze zaten %80'i tüm yıkılmış.
Evet, ne yazık ki belli mahalleler %90 küsür, belli mahalleler %80'lerde, 70'lerde. O yüzden sadece şehit rakamıyla da değil, genel yıkım itibariyle bakıldığında çok ciddi bir yıkım var karşımızda. Yani depremden daha kötü bir yıkım var karşımızda. Bu bilerek ve isteyerek planlı bir şekilde yapılmış olan bir saldırı vardı ortada. Ve sadece nokta atışı da değil, böyle kitlesel ve sükürür tarzda bir saldırı vardı. Şimdi tabii 9 Ekim'le beraber, Amerikan Başkanı Trump'ın liderliğiyle beraber, çünkü İsrail şu an bir tek onları dinliyor, yeni bir süreç başladı, bir anlaşma süreci başladı. Şimdi ateşkes diye ifade ediyoruz ama 9 Ekim'den öncesine, yani anlaşmadan öncesine göre saldırılar azaldı, ciddi anlamda azaldı. İnsani yardım girişi arttı ancak olması gereken seviyede değil yine. Yani yine o anlaşmanın maddeleri gereğince günlük 600 tır insani yardım girişi olacaktı. Ancak bu ortalama 200-250 tır civarında kaldı. Kısmi olarak ticari ürünlerin girişine müsaade ettiler. Ama onlarda dahi her istediğiniz ürünü gönderemiyorsunuz. Tamamen İsrail'in kontrolünde. Yani ürünlerin birçoğu Mısır üzerinden geçmekle beraber Mısır'dan direkt Gazze'ye, Refah sınır kapısından Gazze'ye geçmiyor. Refah kapısına girdikten sonra İsrail kontrolündeki Kerem Ebu Salim kapısına gidiyor. Orada İsrail açıyor, X-ray'lerden geçiriyor. Mesela dönemsel olarak geçmekle beraber bazı dönemler Türk bayraklı ürünleri kabul etmediler. Bazı dönemler kabul ettiler. Yani tamamen keyfi bir uygulamayla beraber yardımları geçişine müsaade ettiler ya da geri gönderdiler. Tabii son günlerde yeni gelişmeler de var. İsrail'in beklediği bütün esirler ve esirlerin bedenleri teslim edilmiş oldu. Son kalan bir tane esirin bedeni vardı. Onu da Gazze yönetimi verdi ve artık ikinci aşamaya resmen geçilmiş oldu. Tabii yine Başkan Trump'ın önderliğinde kurulan yeni mekanizmalar var. Bu arada bunların hepsi aslında yaklaşık 80 yıllık Birleşmiş Milletler tarihindeki ilk defa olan şeyler. Yani hepsi düzenin dışındaki gelişmeler aslında. Başkan Trump Amerika'nın belki gücünü de kullanarak böyle bir teklifle geldi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de kabul edildi bu teklif. Biz de Sayın Bakanımız, Dışişleri Bakanımızla beraber Gazze Yönetim Komitesi'ndeyiz. Şimdi tabii uluslararası bir istikrarlaştırma gücünün teşkil etmesini bekliyoruz. Gazze'yi bizzat yönetecek Gazze'li bir teknik bir heyet var. Gazze'deki iş ve işlemlerden onlar ilk önce sorumlu olacaklar. Bundan sonraki süreçte, bu ikinci aşama dediğimiz süreçte işte Refah sınır kapısı açıldı ancak çok kısıtlı bir açılma. Belli sayıda insanın dışarı çıkmasına, yine ondan çok daha az sayıda bir insanın içeri girmesine müsaade edilecek bir açılmayla başladı. İşte bu uluslararası güçlerle beraber, yani Amerika ile, Türkiye ile, Katar'la, Mısır'la, başka barış kurulu diye ifade eden güçlerle beraber daha iyiye gideceğini umut ediyoruz. Çünkü aksi halde hani İsrail'in dinlediği Amerika'dan başka ve umarız bu işbirliğinden başka bir güç gözükmüyor. Bu ikinci aşamayla beraber Gazze'nin yeniden inşa süreci, oradaki en azından saldırıların kesin bir şekilde durması, sağlık koşullarının, barınma koşullarının, eğitim koşullarının yeniden iyileştirilmesini umut ediyoruz. Türkiye olarak biz baştan itibaren Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız hep ifade etti. Dediler ki biz bu barış sürecinde üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Asker gönderilecekse asker göndermeye, yardım gönderilecekse yardım göndermeye, inşaat yapılacaksa inşaat yapmaya hazırız diye hep ifade ettik. Ama tabii arka planda çok ciddi pazarlıklar dönüyor. Türkiye'nin duruşu ortada. Türkiye'nin duruşu net bir şekilde ortada. Yani böyle gri bir alan yok. Biz diyoruz ki biz burada barışın gelmesini istiyoruz. İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarını durdurmasını istiyoruz diyoruz. Ancak dediğim gibi arka tarafta bunu destekleyenler olduğu gibi bundan hiç hoşlanmayanlar da var. Süreç devam ediyor. Yardımlarımız hem Gazze'nin içine bu işte az sayıda da olsa, daha doğrusu beklenen sayıda olmasa da giren tırlarla beraber içeride birçok kuruluşumuz yemek hizmeti veriyor, eğitim faaliyeti sürdürüyor, sağlık alanında destek verenler var. Uluslararası birçok kuruluş.
Hastane kaldı mı?
Hastanemiz çalışmıyor ne yazık ki. Kısmen zarar gördü. Tamamen yıkılmadı ancak kısmen zarar gördü.
Ya bir defa şey yok, ilaç yok.
Evet, yani sağlık anlamında çok ciddi sorunlar
Tabii.
var. 16
Zaten
16
okullar
binden
tamamen gitti.
öyle sayın hocam, 16 binden fazla şu an acil tahliye bekleyen yaralı var.
Ya.
Yani içeride müdahale edilemeyen, dışarı gitmesi gereken yaralı var. Eğitim konusunda uzaktan eğitimle yapılan bazı faaliyetleri var ama bir cep telefonundan ne kadar eğitim görebilirsiniz? Ki Gazze'nin çoğunluk nüfusu çocuklar belki de. Yani eğitime muhtaç insanlar ki Gazze bütün bölgede yani eğitim oranı en yüksek olan bölge. En yüksek olan belki şehir diyebiliriz. Yani gerek okuma yazma oranıyla gerek doktor oranıyla bölgedeki hiçbir ülke o zor koşullara rağmen insanlar çok okumaya meraklı ve eğitim onlar için çok güçlü bir yan. O yüzden bunu da sürdürmek de istiyorlar. Biz tabii ilgili Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla da görüşüyoruz. Bu süreçte sadece Türkiye olarak değil, Birleşmiş Milletler kuruluşları dahi birçok zorluklarla karşılaşıyorlar. Onlar dahi içeri giremiyorlar, çok kısıtlı girebiliyorlar. İstedikleri her ürünü istedikleri zaman sokamıyorlar. Normalde Birleşmiş Milletler için ya da Birleşmiş Milletler kuruluşları için tanımış haklar vardır. İsrail onların da birçoğunu ne yazık ki engelliyor, durduruyor. Birleşmiş Milletler'in sırf bunun için kurulmuş olan, 80 yıldır faaliyet gösteren Onurva isimli bir kuruluşu var. Ki 2023 yılına kadar Amerika onun en büyük destekçilerinden bir tanesiydi. Her yıl 200-300 milyon dolar para verirdi. Son 2 yıldır Amerika bu kuruluşu neredeyse kapatmak istiyor. Halbuki yani Birleşmiş Milletler uluslararası hukukun merkezinde olarak kurulmuş. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, Suriye'de, Ürdün'de faaliyet gösteren, oralardaki hastaneleri, okulları çalıştıran ki mesela Lübnan'daki Filistinli mültecilerin durumu da çok iyi değildir. Ya da
Evet ya.
Suriye, Yermük'teki
Yok, Beyrut'ta bir mahalle var.
Sabra ve
Aa,
Şatilla
neler.
mahalleleri yani hakikaten çok böyle zor mahallelerdir. Zor koşullarda yaşarlar oradaki insanlar. Ve oralardaki eğitim hizmetlerini, oralardaki sağlık hizmetlerini de yine bu Birleşmiş Milletler'in kuruluşu verir. Ama bu kuruluşun parasını kestiğinizde sadece kuruluşunkini değil, Lübnan'daki eğitim hizmetlerini, Lübnan'daki sağlık hizmetini, Suriye Yermük'teki o binlerce mültecin yaşadığı kamptaki hizmetleri de kesmiş oluyorsunuz. Nitekim Gazze'de şu an bu kuruluşun hiçbir uluslararası çalışanı kalmadı. Hatta Batı Şeria'da da kalmadı. Birleşmiş Milletler'in kendi binasını İsrail vurdu. Yani
Burada tabii
Kudüs'teki
kaç
sadece
tane Birleşmiş Milletler sorumlusu orada katledildi.
bizzat öldürüldü. Sadece Gazze'de değil, Kudüs'teki binasını da, genel merkezlerini de vurdular. O yüzden uluslararası hukuk anlamında da açıkçası zor günlerden geçiriyor. İşte önümüzdeki günlerde bu ikinci aşamayla beraber daha iyi gideceğini umut ediyoruz. Hem saldırıların azalmasını, yani hatta bitmesini, artık sıfıra inmesini bekliyoruz. Hem de altyapının yeniden ayağa kalkmasını, insani koşulların, yani hep ifade edilir bu insani yardım literatüründe de geçer. Human dignity, insan saygınlığı diye. Ne olursa olsun karşımızdakinin, yani savaş koşulları ne olursa olsun, savaşan taraflar kim olursa olsun, insan saygınlığını zedelememek gerekir. İşte ölenlere eziyet etmemek gerekir, cesetlere eziyet etmemek gerekir. Belli başlı temel insani yardımın her zaman geçişine izin vermek gerekir. İsrail son 2 yıldır bunu da çok ciddi zedeledi.
Ya eğer bu Netanyahu'nun vicdanına kaldıysa yandı.
İşte
Bugün dünya Netanyahu'nun o zulmüne karşı sessiz kalmanın bedelini de ödeyecek.
O yüzden uluslararası
Evet.
güçle beraber inşallah bu temel
İnşallah.
insani saygınlık yeniden inşa edilir
İnşallah.
diye bekliyoruz.
İnşallah. İnşallah.
Yoksa 2 yıl boyunca bu bütün uluslararası literatür, devletler arası ilişkiler de zedelendi aslında. Çok ciddi anlamda zedelendi.
Peki burada şunu söyleyeyim. İsrail'in gücü kendinden mi bu? Yoksa İsrail'in arkasındaki Amerika başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin desteğinden mi İsrail'in şımarıklığı?
Sayın hocam şöyle, yani burada aslında sadece ülkelerden ziyade bir tarih var. Yani 1940'lardan itibaren İngilizlerin başlattığı bir süreç var. Ancak İsrail'in mesela ilk saldırdığı devletlerden bir tanesi İngilizler. Yani İsrail gidiyor İngiliz bakanına, İngiliz yetkililerine suikastlar düzenliyor. Sonra 1948'de İsrail'in kurulmasıyla beraber değişen süreç var. Tabii Amerika'daki İsrail'in etkisi çok önemli bir etki. Yani bu da bu arada son yılların değil, böyle yıllar içinde işlenmiş olan bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden sadece bugünkü İsrail'in arkasındaki Amerika, İsrail'in arkasındaki İngiltere diye okumak bence eksik olur. Tarihi bilmeden ifade etmek olur. İsrail'in ya da İsrail lobisinin Amerika'daki etkisi çok darken, İsrail lobisi şunu keşfediyor. Diyor ki biz niye Amerika'dan İsrail'e sadece destek için uğraşıyoruz ki? Amerika'daki etkimizi artırmaya çalışalım. Böylece Senato ile ilişkileri geliştirmeye başlıyorlar. Böylece lobi, yani oradaki Yahudi lobisi yeni bir yola girerek bizzat Amerikan hükümeti üzerindeki etkisini artırmaya başlıyor. Bizzat Avrupa'nın belli başlı ülkelerindeki etkisini artırmaya başlıyor. Bunların artık hiçbiri sır değil. Medyadaki etkisini artırmaya çalışıyor. Propaganda,
Zaten finansı tamamen ele geçirmiş.
finans sektöründeki, mücevher sektöründeki, belli başlı sektörlerdeki etkisini artırmaya başlıyor. Bu anlamda ben dünyanın iyi insanlarına da aslında ifade etmek istiyorum. Yani sadece Müslümanlara değil, yani dünyadaki iyi insanlara da. Ya demek ki sektörleri boş bırakmamak gerekiyor ki tek bir gücün etkisine geçmesin, monopol olmasın, tekel olmasın. Aksi halde tekel olduğunuzda siz bakliyat sektöründen bile bir ülkeyi etkileyebilirsiniz. O
Doğru.
elinizde tutarsınız.
Doğru tabii.
İşte vaktinde Türkiye'de de dahi düşünüldü, konuşuldu. Sadece soğanla bir algı oluşturursunuz. İşte tek bir ürünle bile, yani ya da birkaç ürünle bile bir algı, bir güç oluşturabilirsiniz. O yüzden dünyada da bu, yani İsrail'in şu an yapmaya çalıştığı, Siyonizmin şu an yapmaya çalıştığı şeyin aslında son 3-5 yılla alakası yok. Uzunca bir süredir çalışılmış. II. Abdülhamit zamanından itibaren bir güç haline gelmeye başlıyorlar. Sonunda toprak sahibi oluyorlar ve bu gücünü adım adım sürdürüyorlar. Nitekim bunun yeni halleri de mevcut. Yapay zeka sektöründe mesela Yahudilerin çok önemli etkisi var. Ya da belli başlı yazılım firmalarında çok önemli etkisi var. Yani geçmişin en önemli sektörü mücevherdi. Orada çok etkililerdi. Şu anın en önemli sektörlerinden bir tanesi yapay zeka. Orada çok önemliler. Çok lider pozisyondalar. O yüzden hep bu ifade edilir. Bunun belki kıymetini ara ara konuşmak lazım. İşini iyi yapan bir yazılımcı bir alim kadar önemlidir. Çünkü o
Tabii.
sektörde önemli bir boşluğu doldurur. İşini iyi yapan bir tüccar işte belki bir savaşçı kadar önemlidir. Çünkü o boşluğu doldurur. İsmini vermeyeyim. Yani bir kahve markasıyla ya da işte bir burger markasıyla sektörde güç elde edebiliyorsunuz. Milyar dolarlara sahip olabiliyorsunuz. O yüzden hakikaten İsrail'in arkasında sadece şu ülke var demek doğru değil. İsrail'in arkasında önemli bir lobi gücü var ve bu lobi gücüyle insanları etkiliyorlar. Çok önemli. Yine hakikaten kötülükleri belki nokta atışı konuşmamak lazım ama başlık artık her yerde karşımızda. Amerikalı milyarder, sapık bir milyarderin bir adada yaptıkları dünyanın gündeminde. Bunların hiçbiri bence şaşırtıcı değil. dünyayı fesat etme noktasında. Bence bu İsrail devletinden de öte. Yani ben vaktinde Filistin için İsrail'e de çok gidip geldim. İsrail'deki her bir birey de böyle de denemez. Orada da masum çocuklar var. Mevcut iktidar gibi düşünmeyenler var. Ancak hakim güç hakikaten böyle dünyayı fesat etmeye yönelik çalışan bir güç. Nitekim Dışişleri Bakanımız da ifade etti. Bizim de İsrail'in bütün İsraillerle, bütün İsrail'le falan derdimiz yok. İsrail'in bu politikalarla derdimiz var. Biz devamlı Gazze'ye saldıran, masumdu, sivil de ayırt etmeden öldüren tarım topraklarını. Ben hocam 2009'da gittim ilk Gazze'ye. Gazze'den çekilirken İsrail tanklarla portakal ağaçlarının üzerinden geçerek çekiliyorlar. Apartmanların iş makineleriyle beraber geliyorlar askeri konvoyların içinde. Apartmanların kolonlarını patlatarak geri çekiliyorlar ki yani kolonu patlamış bir apartman mecbur yıkılacak, yeniden yapılması gerekecek. Yani bu hakikaten bir saldırı değil. Yani bir ordunun bir savaşı değil. Burada bir ifsat, bir fesat var ortada. Ya portakal ağacından ne istersiniz?
Bir soykırım var,
Nitekim
katliam var, hepsi var ya.
geçtiğimiz günlerde yine bir haber düştü. Suriye ve Lübnan'ın İsrail'e yakın bölgelerindeki ormanlarının yok edilmesine dair bir politika geliştiriyor İsrail. Çünkü oralardan bir saldırı olacağını düşünüyor. Yine belki
Terörist sızmalarını önleyelim
evet,
diye.
siz de belki gittiğinizde fark etmişsinizdir. Normalde İsrail belki de milyonlarca zeytin ağacına sahipti. Ancak bu zeytin ağaçları 1948'den itibaren peyderpey hep kesildi. Yine aynı gerekçelerle işte teröristler orada saklanıyor. O ağaçların arasında saklanıyor. Bize ateş ediyor diye. Yani ne yazık ki İsrail'in bu tutumu kendileri açısından dahi yani insaniyetten uzak ve insanlıktan uzak bir yaklaşım ortaya koyuyor.
Yok, gördüm ben canım şey, bir defa artık orada evhama dönüşmüş bu şey, güvenlik meselesi. Dışarıdan getirdikleri adamlar da 3 ay ya kalıyorlar ya kalmıyorlar, kaçıyorlar burada.
Yani İsrail'in bu politikayla kendisi için bir güvenlik alanı oluşturması hakikaten daha zor. Yani eğer tamam İsrail diye bir devlet var orada. Ben ama güvenli, barışçıl bir ortam istiyorum diyorsa İsrail'in bu döngüden çıkması gerekiyor. Aksi halde bu döngü ne İsrail için ne bölge için bir selamet, bir barış ortamı getireceğe benzemiyor. Nitekim 2 yıl boyunca bir süren çatışmadan sonra Hamas da orada, İsrail de orada, Gazze de orada. Ölen şehitlerimiz var. Kendilerinden ölen kaç kişi öldüğünü bilmiyoruz. Hiçbir zaman o güç, zayıflık algısını ortaya koymak istemiyorlar ki 7 Ekim bu anlamda onlar için aslında büyük bir yara olmuştu. Bu kadar sert ve bu kadar uzun süre saldırmalarının sebeplerinden bir tanesi oydu. Ama umuyoruz bu yeni süreçle beraber daha sakin, daha barış ortamının geleceği bir döneme gireriz diye düşünüyoruz. Biz de tabii bunu hem Cumhurbaşkanımız hem Sayın Bakanımız hep ifade ettiler. Yani biz bu barış ortamının bir kalıcı hale dönüşmesini umut ediyoruz. Aksi halde İsrail yani Gazze'den yönünü dönüp başka bir yere saldıracaksa, oradan dönüp başka bir yere saldıracaksa bu bölgesel bir barış anlamına gelmeyecektir. Bu yani bir tercih. Buraya mı saldıralım, buraya mı saldıralım bir tercih aşaması
Bir anda
gelecektir.
5-6 ülke birden de saldırdı oluyor ya.
Ne yazık ki öyle
Yani
dönem dönem başka
ha,
yerlere de
böyle kudur,
saldırıyor.
kudurmuş kuduz gibi.
İşte bu dönem inşallah İsrail'in de kendini yeniden dönüştürdüğü, değiştirdiği bir dönem olur diye bekliyoruz.
Zulm ile abad olanın sonu berbat olurmuş. Bizde çok muhteşem bir atasözü bu. O yüzden bu zulm ile oradaki elektriği kestiler.
Evet.
Küvezdeki bebekler bile kömürleşti. Düşünün siz. O süt bebekleri ölüyor, açlıktan ölüyor. Bizim kendi dinimizde eğer dünyada açlıktan ölen bir kişi varsa bütün dünya onun sorumlusudur. Dolayısıyla şimdi oradaki tüm acılardan ben şahsen kendimi sorumlu tutuyorum. Çünkü benim peygamberim buyuruyor ki güneşin doğduğu yerde bir Müslümanın ayağına batan dikenin acısını, güneşin battığı yerdeki bir Müslüman can evinde duymazsa bizden değildir. Şimdi orada bizim çocuklarımız olabilirdi, biz olabilirdik.
Evet.
Onların namusu bizim namusumuz, onların huzuru bizim huzurumuz. Yediğimiz boğazımızdan da geçmiyor ama inşallah Türkiye'nin sizler gibi bu büyükelçiler
Tamam.
vasıtasıyla ve işte hariciyedeki uyguladığı diplomatik atak bir an bile hafiflemeden artırarak devam etti. Yani bugüne gelmesinde Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın çok büyük katkıları var. Allah sizden razı olsun.
Estağfurullah hocam.
Şimdi sohbetimizin birinci bölümünü, sözünüzü balla keserek burada noktalayalım. Mehmetçiğim, Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri. Mehmet Güllüoğlu Bey'le olan sohbetimizin birinci bölümünü burada noktaladık. Ama lütfen aklınız, efendim, kulağınız ve gönlünüz bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri. Yine Rahmet Sofrası programımızın bu ikinci bölümünde Mehmet Güllüoğlu Bey'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Mehmetçiğim, sizin şapkanız çok. Allah gayretinizi artırsın. Efendim, samimiyetinizi de biliyoruz, yaptığınız hizmetleri de biliyoruz. Ama burada özellikle AFAD Başkanı olarak, yani nerede bir afet meydana gelmişse, afet meydana gelmişse oraya Hızır gibi yetişen sizsiniz. Hani bizde derler ya, her geceyi Kadir, her geleni Hızır bil. Gerçekten bütün Afrika'da özellikle Türkiye'nin bugün soft power dediği gücünü temsil eden en ağır, yani ana akım sizsiniz. Dolayısıyla bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bizim Allah'a şükür orada çok büyük hizmetler veren sivil toplum örgütlerimiz var. Devletin resmi kurumları bile var. Devlet Su İşleri var. İşte TİKA'mız var. İşte AFAD var. Efendim, bir sürü hizmet veren kuruluşlar var. Bizim Aziz Mahmud Dayı Vakfı'nın da çok kıymetli hizmetleri var. Hatta Uganda'da bizim orada şeyimiz vardı, genel kurulumuz. İslam Ülkeleri Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu 2007'de. Orada baktım, ya yolda giderken baktım bir tane zenci One Minute'ü telefon zili yapmış. Uganda'da.
Evet.
Allah Allah dedim. Baktım şöyle, baktım zenci. O One Minute var ya Cumhurbaşkanımızın. Sonra orada hiçbir şey yok. Çarşıda filan. Bir tek Efendiz'de bir restoran vardı. O da Adanalı. Bir hemşerim orada adamı öldürmüş, adamı yaralamış, hapis cezası varmış, kaçmış. Orada o restoranı açmış. İyi ki de açmış, orada yedik, karnımızı doyurduk. Fakat orası nüfusu 40 milyon filan ama Idi Amin Müslümanmış. Ama belli değil kimin ne kadar olduğu, nüfus sayımı da kesin değil ama gariplik diz boyu, ama orası çok önemli, stratejik yönden önemli bir ülke. Victoria Gölü'nün çevresinde 200 milyon nüfus var. Bunun merkezi Entebbe, Uganda'nın başkenti. Ben hep uğraştım, oraya büyükelçilik açtırdık biz. Daha sonra büyükelçilik arsasını belirledik. Sonra Türk Hava Yolları oraya seferberliğine başlattık. Ben ilk gittiğimde 17 saatte gittim.
Aktarım
sonra
olarak
gittim, bizim Hamdi Bey o zaman beni götürdü bir. 5 saatte gittik biz İstanbul'dan direkt. Ya düşün, gidemediğin yer senin değildir. Evet. Ama sonra gittiğimizde, ki o zaman haftada 2 sefer başladılar, sonra her gün başladılar. Hep dolu geliyor.
Evet.
Uçaklar. Sonra gittim baktıydım şey, Uganda'nın çarşısı Mahmut Paşa gibi olmuş. Yani gidemediğin yer senin değildir. O yüzden esas bu konuyla ilgili sizin değerlendirmeleriniz, tespitleriniz, tavsiyeleriniz neler olabilir?
Estağfurullah. Tabii hocam, bu yumuşak güç kavramı etrafında belki konuşmak lazım. Bu kavram çok yeni bir kavram değil. Dünyanın da gündeminde ya 30-40 yıldır, hatta daha uzun süredir var. Güç dediğimiz şey daha çok eskiden askeri güç olarak anlaşılırdı. Yani ordunuzun gücü, işte tank sayınız, asker sayınız, füze sayınız da anlaşılırdı. Ancak zamanla, özellikle Soğuk Savaş dönemiyle beraber, ülkelerin gücünün sadece bu silah gücü, ordu gücü olmadığı, algısal olarak yani A ülkesinin B ülkesinde nasıl kabul edildiği, vatandaşlar tarafından nasıl kabul edildiği, sevilip sevilmemesi, o ülkenin politikalarını kabul edilip edilmemesinin başka parametrelerce de etkilendiği anlaşıldıkça, yine başta Amerika olmak üzere dünyanın birçok ülkesi bu yumuşak güç kavramını da geliştirerek faaliyetler yürütmeye başladı. Aslında ilk bölümde de konuştuğumuz konulardan biri olarak mesela film sektörü. Yani bir aslında Platon'un adı olarak Hollywood tek başına Amerika'nın en büyük yumuşak güçlerinden birine dönüştü. Yani Amerika iyileri temsil eder, diğer ülkeler kötüleri, diğer güçler kötüleri temsil eder. İşte Amerikan kahramanları dünyadaki kötülüklerden hep sizi kurtarmaya çalışır. Hep kurtarandır, hep iyidir. Tabii bizim açımızdan bakıldığında ise biz büyük bir gelenekten geliyoruz. Yani Türkiye sadece 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nden ibaret değil. Gerek Osmanlı kültürü, gerek İslam medeniyeti için yardım bizzat Allah'ın emirlerindendir. Yani Allah Kitab-ı Kerim'inde şunlara yardım edeceksiniz, şu koşullarda yardım edeceksiniz, ihtiyaçtan fazlasını vereceksiniz. Çok detaylı bir şekilde aslında bu vermeyi ifade eder. Bizde de gerek vakıf kültürü, yani Osmanlı, mesela Osmanlı ile İrlanda ya da Türkler ile İrlandalılar arasında özel bir muhabbet vardır. O büyük İrlanda'daki kıtlık zamanında işte oraya patates yardımları 2. Abdülhamit zamanında gönderilmiştir. Ya da Endonezya, Hollandalıların işgali sırasındayken Aceh'e giden kuvvetler vardır. Tarih boyunca da dünyanın gücümüz yettiğince, ben görev yaptım Tanzanya'da mesela, yine Osmanlı son döneminde botanikçiler ve bazı subaylar gönderilmiş. Yani Osmanlı'dan da devraldığımız mirasın içinde bu yardım çok önemli bir hem haslet hem bir dünyayı okuma biçimi olarak da bize bir sirayet etmiş. Bizde özellikle 90'lardan itibaren, yani TİKA'nın kurulması 90'lar, sivil toplumumuzun gelişmesi, bazı kriz ortamları bu anlamda bizdeki bu gücü de geliştirmiş. 1994 Bosna Savaşı, Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşlarının kurulması ve büyümesinde önemli rol üstlenmiş. 1991 Sovyetlerin dağılmasıyla beraber yine birçok sivil toplum kuruluşumuzun artan faaliyetleri olmuş. Bildiğim kadarıyla Hüday Vakfı'nın da uluslararası tabii faaliyetleri için 1991 yılı önemli bir dönüm noktası olmuş.
Çok verimli ve kalıcı hizmetlerimiz
yani
oldu.
Yani bu tür kriz zamanları bu anlamda sivil toplumun daha kaslarını geliştiren dönemler olmuş. Tabii Cumhurbaşkanımızın başbakan olmasıyla beraber de gerek TİKA'nın daha da güçlenmesi, AFAD'ın kurulması 2009 yılında 99 depreminden sonra yeniden bir afetle alakalı yapılanmaya gidilmiş ve 2009 yılında AFAD kuruluyor. Tabii AFAD kurulduğu günden itibaren sadece Türkiye'deki afetlerle mücadele değil, uluslararası da bu anlamda yardımla alakalı vazifeler de bizzat tanımlanmış. 150 yıllık kuruluşumuz Hilal Ahmer, Kızılay'ımız bu anlamda, ben de orada 4 sene genel müdürlük yaptım. Hakikaten Türkiye'nin bu anlamda hem en eski en tecrübeli kuruluşlarından biri olarak faaliyet göstermiş. Siz de ifade ettiniz, Türk Hava Yolları mesela bizim en önemli yumuşak güçlerimizden bir tanesi olarak şu an dünyada en fazla Afrika ülkesine, Afrika'daki uluslararası havalimanına uçan havalimanı hava yolları şirketi Türk Hava Yolları. Bu önemli bir güç, önemli bir yumuşak güç olarak faaliyete geçmiş. Mesela bizim için Somali çok özel bir tecrübedir. Yıllarca Somali'ye uçan tek hava yolu şirketi vardı, Türk Hava Yolları'ydı. O yüzden mesela Somaliler açısından baktığınızda İstanbul, Türk Hava Yolları, Türkiye tabii ki özel bir yer olacak. Çünkü herkesin terk ettiği, yardımı kestiği, uzaklaştığı, kaçtığı bir ortamda Türkiye olarak şehit de vererek, yani ben Kızılay Genel Müdürlüğü yaptığım dönemde bizim Kızılay çalışan, yerel çalışanlarımızdan şehitlerimiz vardı. Yaralanan Türk vatandaş arkadaşlarımız vardı. TİKA'dan yaralanan arkadaşlarımız vardı. Biz oradaki varlığımızı sürdürdük. Yani demedik ki biz tehdit altındayız, faaliyetlerimizi kapatıyoruz demedik. Ama ben o dönemden hatırlıyorum, Birleşmiş Milletler kuruluşları, Somali için çalışan Birleşmiş Milletler kuruluşları Kenya'dan faaliyetlerini yürütüyorlardı. Somali'de sadece yerel Somalili çalışanlar vardı. Yani işte bu yumuşak güç dediğin şey öyle kolay da gelişmiyor. Tabii, bu riskleri tabii de alarak gelişiyor.
Ya bizim 2002'den önce 9 tane mi ne büyükelçiliğimiz vardı Afrika'da.
Afrika'da çok az sayıda, 10 ama, civarındaydı. Ama, şu an 44 büyükelçiliğimiz var.
44'te çıktık.
Yani 54 belki ülkenin yakın, 44'ünde
yakın, elçiliğimiz yakında var. Yakında bu 50'ye çıkartırız.
Yani birkaç ülke için de daha bildiğim kadarıyla tabii hazırlığımız var. Yani o yüzden elçilik açtığınızda zaten otomatik olarak güç orada oluşmaya
hayır,
başlıyor.
Hayır, şeyde Türk Hava Yolları da gitti. O zaman 2002'den önce zannediyorum herhalde 12 noktaya falan sefer yapıyordu.
Şu an 60'tan fazla nokta uçuyor.
Şu an 60'tan fazla noktaya uçuş yapıyor. Gidemediğin yer senin değildir.
Evet, aynen öyle. Yani bu lojistik olarak böyle, bu fiziki erişim olarak tabii, öyle. İşte siz de ifade ettiniz ki Uganda aslında öyle çok uzak bir yer değil ama aktarmayla beraber 15 tabii saatte varmışsınız. Tabii. Halbuki direkt uçtuğunuzda 6-7 saatlik bir mesafeden tabii bahsediyoruz. Tabii. Yurt dışı Türkler ve akraba
toplu. Sadece orada değil, Nijerya onlar
öyle,
da öyle.
Öyle hocam.
80 milyonluk iki tane ülke, Müslüman ülke. Birbirlerinden de kan davasıyla düşmüşler. Selam sabah vermiyorlar. Eskiden bir tek bizim zannediyorum herhalde Nijerya'da büyükelçilik vardı. Evet. Nijerya'da oradan işini görsün diyorlardı. Ondan da Nijerlileri sokmuyorlardı.
Evet.
Ama şimdi Allah'a şükür.
Hem Nijer'de büyükelçiliğimiz
hepsi,
var.
Hepsinde var. Hem de aradaki tüm mesela Somali ile Etiyopya'yı barıştırdı. Türkiye mesela.
Evet.
Çok ciddi. Şimdi Sudan'da inşallah. Sudan'da da diyorlar ki Cumhurbaşkanımız bizi ne emredese onu yaparız. 4 tane grup var orada çarpışan. Şimdi onları da inşallah herhalde şeyde.
Ama tabii orada şuna da dikkat etmek lazım hocam. Yani bizim Afrika'ya olan ilgimiz gibi dünyanın Afrika'ya ilgisi var.
Tabii.
Yani Çin'in Afrika üzerindeki çabaları var. İngiltere'nin, Fransa'nın zaten yıllardır süren hem sömürü düzeni ama, var ama hem ilgisi
Mehmetciğim,
var.
Öyle, bak Uganda'da ben bunu gördüm. Adam gelmiş, Hintliler, Çinliler, İngilizler, Amerikalılar kendilerine 7 yıldızlı bir uydu şehir kurmuşlar. Buranın altını, uranyumu, nesini varsa alıp götürüyorlar ama yerli halka zırnık koklatmıyorlar. Yerli halka mesela timsah avlatmışlar. Timsahın yüzdürmüşler, derisini onlara layık görmemişler. Bir Yahudi gelip toplayıp dünyaya satıyor. Öbür taraftan onlara bu anakonda yılanlar avlatıyorlar. Hatta birisini bana gösterdiler. Yerli bir halk, Uganda'da yani adam ayağını sokuyor ama burayı arayıp sarmış sarmalış kan da şey yapmışlar. Yılan o kokuyu alarak geliyor. Adamın ayağını çekmeye başlayınca elinde iki tane bıçak var. Yılanın iki tarafından ağzını kestemedi, bırakıyor tabii. Sonra çekiyorlar, onu yüzüyorlar. Bir tek yılan derisini bile onlara layık görmüyorlardı.
Evet.
Şimdi mesela şu anda bizim Odalar Birliği orada. Oranın yeraltı virüsü kaynaklarını kullanarak gençlere meslek edindirme kursları açtılar. İşte esas yumuşak güç bunlar.
Bunları daha da artırmak lazım.
Evet, artırmak lazım.
Şimdi bizim kuruluşlarımız sağ olsunlar hakikaten yani bu anlamda hem tebrik ediyorum onları. Afrika'nın birçok ülkesine kurban dönemi, Ramazan dönemi kuruluşlarımız neredeyse akın ediyor. Yüzlerce kuruluş. Yani ben görev yaptığım sadece Tanzanya'da bile yaklaşık 140-150 kuruluş sadece kurban dönemi geliyordu. Ancak bu yumuşak güç dediğim gibi sadece bizim gündemimizde olan bir şey değil. Yani misyoner kuruluşlar mesela 100 yıldan daha uzun bir süredir Afrika'da faaliyet gösteriyorlar. Afrika onlar için çok eski dönemden itibaren hem kaynaklarını aldıkları, hem dinlerini verdikleri, ilişki kurdukları, bizzat gelip yaşadıkları bir coğrafya, bir kıta. Tanzanya'daki misyoner faaliyetlerini çok yakından gözleme fırsatım da oldu. Binlerce belki misyoner okulu var hocam. Halihazırda faaliyet gösteren. Yüzlerce misyoner kliniği var. Ve Avrupa'dan, Amerika'dan, Kore'den misyonerler geliyorlar. Köylerde, ilçelerde hizmetler görüyorlar. İnsanlarla temas ediyorlar.
Orada yaşıyorlar.
Orada yaşıyorlar. Onlarla temas ediyorlar. 20 tane misyoner üniversitesi çoğunlukla Avrupa'dan fonlanarak faaliyetlerini sürdürüyor. Şimdi evet bizim bir din birliğimiz var. Belki Afrikalı olmasak da Afrikalılarla kültürel olarak da bu İslam'dan kaynaklı, bu dünyaya bakışımızdan kaynaklı birçok benzerliğimiz de var. Ancak kim oraya gider, onlarla yakın çalışırsa, onların dilini öğrenirse, orada yaşarsa İnsan onlardan muhabbet duyuyor. Ben Tanzanya'da bizzat şahitlik ettim hocam. Adı Ali olan, adı Sait olan, adı Muhammed olan papazlar var. Yani çünkü bir ilçe, o ilçedeki en iyi ortaokul veya bazen tek ortaokul papaz okulu. Oradaki Müslüman ailenin çocuğunu başka bir yere gönderme imkanı yok. O okula gidiyor. Önce Hristiyan oluyor, sonra papaz oluyor. Adını da değiştirmiyor. Müslüman bir ailenin papaz olan Said isimli, Ali isimli, Muhammed isimli bir çocuğu var. Yani o yüzden bizim de yani sivil toplum kuruluşlarımızın beni ziyaret eden bütün kuruluşlarımızı hep söylüyordum. Diyordum ki sakın sadece insani yardımla yetinmeyin. Kalıcı faaliyetler, sürdürülebilir faaliyetler, eğitim faaliyetleri, sağlık faaliyetleri, tarım faaliyetleri, meslek eğitim faaliyetleri gibi faaliyetlere de odaklanmaya bakın. Aksi halde siz geliyorsunuz bir hafta 10 gün burada kurban faaliyetini sürdürüyorsunuz. Belki insanlara evet kurban etini ulaştırıyorsunuz. Ramazan vakti geliyorsunuz. İftarı ulaştırıyorsunuz. Ancak sonra gidiyorsunuz. Ama burada kalanlar sizin verdiğiniz gıdayı alıyor ama kendisine yakın olan misyoner kuruluş kimse onlardan etkilenmeye başlıyor. Yani o gencecik çocuk evet İslam dünyada yükselen din ama misyonerlerde boş durmuyor. Yüzlerce Koreli yani normalde Koreliler de sonradan Hristiyan olan bir topluluktur aslında. Şu an Afrika'nın farklı ülkelerine gelip misyonerlik faaliyetlerini sürdürüyorlar. O yüzden ben bizim sivil toplum kuruluşlarımıza da hep böyle ifade etmeye çalışıyorum. Bakın Türkiye olarak biz son 20 yılda çok ciddi mesafeler kat ettik. Ülkenin ekonomisi geliştikçe bağış sektörü büyüdü, bağış yapan insan sayısı arttı. Bu kadar derneklerimizin birçoğu yeni kurulan dernekler yani eski kadim vakıflarımızın ve derneklerimizden başka. Ama gelin bu faaliyetleri kalıcı faaliyetlere çevirelim. Gelin bu ilişkilerimizi daha nitelikli ilişkilere çevirelim. Tabii bunun için biraz insan kaynağını artırmak lazım. Yani dil bilen, cesur, oralarda bizzat yaşamaya hazır ve nitelikli. Yani orada kalacak, hem öğretecek, hem ilişki kuracak, hem bildiğini anlatacak. Böyle uzaydan gelmiş gibi değil, yerelle temas edecek. Ben Tanzanya'da Allah nasip etti hocam yerel dili öğrenme fırsatım oldu.
O kadar güzel ya.
Swahili'yi. İnsanların %10'u yaklaşık İngilizce konuşuyor ama tamamı Swahili'yi konuşuyor. İşlerim kolaylaştı. Yani sadece yeni bir dili böyle heyecan olsun diye değil. Sokakta işlerim kolaylaştı. Devlette işlerimi yürütürken belki tamamen akıcı değil ama kendimi ifade edecek kadar, karşıdaki devlet başkanının ya da bakanın bazı söylediklerini söyleyecek, anlayacak kadar öğrendim. Emin olun karşı taraftaki muhabbet de artmış oldu. Bu arada Swahili aslında kırık Arapça gibi, şimdi çokça Arapça barındıran, kendi gramırı olan ama Arapça kelimelerden çok etkilenen de bir dil. Yani azıcık Arapçanız varsa bile daha da kolay da bir dil aslında. O yüzden bizim sivil toplumun, bizim bu yumuşak güç kuruluşlarımızın da bence daha alacak yolu var. Önemli yumuşak güçlerimizden bir tanesi YTB, bu burslar. Bazen siyaseten ne yazık ki bu konu tartışılan bir konu da dönüşüyor. İşte bizim işte şurada ne işimiz var? Bilakis bizim bu ilişkiyi daha da artırmamız gerekiyor. Bizim YTB burslusu olarak Türkiye'de okumuş, sonra kendi ülkesine dönmüş, siyasetçi olmuş, bakan olmuş, iş adamı olmuş. Artık yüzlerce örnek var hocam.
Elhamdülillah.
Ve evet. Türkiye'nin eğer Afrika ile ihracatı artıyorsa, Türkiye'nin Asya ile ticari ilişkileri artıyorsa bu mezunlarımızın da çok ciddi katkısı oluyor. Çünkü geliyor Türkiye'de 4 sene 5 sene Türkçe öğreniyor, mühendis oluyor, doktor oluyor. Ve böylece Türkiye'deki şirketleri görmüş oluyor, Türkiye'deki usulü görmüş oluyor, Türkiye'de hocaları olmuş oluyor.
Türkçeyi öğrenmiş
Türkçeyi
oluyor.
Öğrenmiş oluyor. Tabii. Ve kendi ülkesine döndükten sonra bir ihtiyacı olduğunda artık geleceği ilk adreslerden biri Türkiye olmuş oluyor. Yani bu insanlar bizim için sadece böyle para saçtığımız insanlar değil, yatırım yaptığımız insanlar. Hem manen yatırım yaptığımız hem madden yatırım yaptığımız insanlar olmuş oluyor.
Şimdi ben size bir müjdeli bir haber vereyim.
Lütfen hocam.
Dışişleri Bakanımızın bizi teşvikiyle başlattık inşallah. Yalova'da bir dil köyü kuruyoruz.
Çok güzel hocam.
Bu Amerika'daki language village diyorlar ya hani. Burada Dışişleri Bakanlığımızın mesela yurt dışında istihdam edeceği misyon şefleri ya da işte
çalışanlar için
gittiği ülkenin dilini öğretme.
Çok güzel hocam.
Amerika mesela böyle, Japonya'da da böyle. Bunun için burayı biz açıyoruz inşallah.
Bunlar çok kıymetli
burada,
şeyler hocam.
Tabii burada mesela sadece diyelim ki Arapça öğrenilecekse oradaki sokak isimleri bile Arapça yazılı olacak. Aşçısı Arapça konuşacak. Herkes Arapça konuşacak ve Arapçadan başka hiçbir şey kullanılmayacak. 3 ay, 6 ay neyse adam böyle şıkır şıkır Arapça konuşur hale gelecek. İngilizce neyse diğer diller. Bu bir. İkincisi de şu anda bizim İbn Haldun Üniversitesi, bizim 135 yabancı kontenjanımız var. 83 ülkeden 700 öğrencimiz var. Bunlar 3 dilli. Biz
evet.
Yerli öğrenciye Arapça ve İngilizce öğretiyoruz. Yabancı öğrencilere artı bir de Türkçe öğretiyoruz.
Evet.
Ve bunları biz Malkoçoğlu olarak görüyoruz. İlerinin Malkoçoğlu ya da Akıncı Uçbeyleri diye değerlendiriyoruz. Çok daha faydasını görüyoruz bunlar.
Bir de hocam biraz önce de ifade ettiğim gibi bizim Afrika ülkeleriyle ortak bir yanımız var. Yani İngiliz ve Fransız güçlerine karşı durmuş ülkeleriz biz. O yüzden ben mesela Tanzanya'dayken tabii benim kim olduğumu bilmeyen biri geriden sesleniyordu Muzungu diye. Muzungu beyaz adam demek. Ben de dönüp ona diyordum ki ben Muzungu değilim, ben Türk'üm diyordum. Yani bunu da yerel dilde söylüyordum falan.
Evet.
Hakikaten bizim bir ortak bir meselemiz var. Mesela bu Gazze olaylarında da niye İrlanda bu kadar çok Filistin'in yanında duruyor? Çünkü onlar da tarihlerinde benzeri hikayeler var. Niye İspanya böyle bir, yani bunlar da Avrupa ülkesinin sonuçta. Çünkü tarihsel olarak ortaklaşmış meseleler var. Bizim için de yani bir Afrikalıyla, bir Ugandalıyla emin olun ben kendimi çok daha samimi, çok daha yakın hissedebiliyorum.
Hayır, ben şey söyleyeyim size, bakın. Orada İmam Hüseyin var, Idi Amin'in yardımcısı. Ve Uganda müftüsü falan, bunlar bir iftar verdiler. Beni de davet ettiler, gittim. Aşağı yukarı 70 kişi. Mesela orada bir de bakan vardı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Hem de insan yiyen bir kabiledenmiş. Gözleri kıpkırmızı böyle. Dedi ki İrfan Bey, bak dedi arkadaş, ben bu makamımla ve bu rengimle dünyanın her yerine gittim. Her yerde ikinci insan muamelesi gördüm dedi. İkinci sınıf. Bir tek Türkiye'de onur edildim dedi. Hiç dışlanmadım dedi.
Evet.
Ve dedi bak buraya geliyor dedi. Şimdi Libyalı geliyor dedi. Yeşil kitap propagandası yapıyor dedi. Pakistan geliyor cemaati İslamiyecilik yapıyor. Suudi Arabistan geliyor Vahabicilik yapıyor. Halbuki bizim işte bu Türkiye Müslümanlığına ihtiyacımız var dedi. Bak bunu söyledi Hristiyan Bakan.
Evet. Evet.
Çünkü Türkiye Müslümanları hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden kucaklayan bir genlerimizden gelen bir özelliğimiz
var. Hamdolsun bunu işte bunu zenginleştirmek ve derinleştirmek evet. lazım. Geçen gün Afrika'dan gelen öğrencilerle Ankara'da bir buluşmamız oldu hocam. Onlara dedim ki buraya gelip de dedim. Yani hayatında en azından birkaç kere bir restorana gittiğinde restoran sahibinin ikram ettiği bir şey olmadı. Yani olmayan oldu mu hiç dedim. Dediler ki bir tanesi el kaldırdı. Abi dedi ben ne dedi bir defasında dedi restoranda dedi bırak para almayı dediler. Cebime bir de üstüne harçlık verdiler. dedi yani bunu işte söyleyen Afrika'nın bir ülkesinden gelen genç bir kardeşimiz.
Ne güzel.
Bunu kendileri hani hakikaten artık evet. görüyorlar. Ama dediğim gibi bu ilişki mesela o burs konusunu ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir taşta biz 15 ayrı alanda ilişki kurmuş oluyoruz. Türkiye son yıllarda bu FETÖ belasının da belki olumlu bir yanı olarak Maarif Vakfı ile beraber bizzat okullar açmaya başladı. Ben Maarif Vakfı'nın çalışmalarını ki çok eski değil 10 yıllık bir tarihi var aslında. Keşke diyorum daha önceden olsaymış. Çünkü oralardaki bu misyoner okullar, oralardaki eğitim çok kıymetli hocam. Yani her ülkede, her toplum için eğitim kıymetlidir ama orada mesela bizzat Tanzanya'da hani eskiden bizde de vardı ya baba derdi ki ceketimi satarım seni yine de okuturum. İnsanlar Afrika'da insanlar bu koşullarda. Çünkü devletin imkanları kısıtlı. İşte kıyafetten kırtasiyeye kadar, kitaplara kadar hepsini ailenin alması bekleniyor. Bizde şu an kitaplar hazır. Birçok şey hazır yani sen yeter ki okula git başka hiçbir şeye ihtiyaç yok neredeyse. Yani çok ihtiyaçlar azaldı bu anlamda devlet birçok ihtiyacı karşılıyor. Orada ise bu zor koşullarda inanılmaz rekabetçi bir ortamda eğitim faaliyetleri sürdürülmeye çalışılıyor. O yüzden Maarif gibi kuruluşların kıymeti daha da oralarda iyi anlaşılıyor. Yani buradan gördüğümüzden daha fazla orada anlaşılıyor. TİKA yine çok uzunca süredir dünyada kalkınma alanında faaliyet gösteriyor. TİKA'nın ve TİKA gibi kuruluşların ya da kalkınma alanında yaptıklarının kıymeti şurada. Mesela bir alanda teknik eğitim veriyor. İlk makinelerini de veriyor. Böylece yani o hep ifade edilen balık verme, balık tutmayı öğretin.
Evet.
Bayağı cisme haline gelmiş, proje haline gelmiş. Örneklerini bizzat sergiliyor TİKA. Bu tarz tabii hem kamu kuruluşlarıyla hem sivil toplum kuruluşlarıyla tüccarlarla ben hep bunu kıymetli bulurum hocam. Dünyada İslam en fazla Müslüman tüccarlarla yayılmış.
Evet.
Yani Müslüman bir tüccar oraya gittiğinde onun ahlakını gören insanlar ya bu nasıl bir insan ki böyle davranıyor demişler ve o kültürü, o dini, o hayatı, o yaşam tarzını incelemeye başlamışlar. O yüzden bizim de dünyadaki bu anlamdaki tüccarlarımızın sayısının artması, niteliğinin artması, gidenlerin ahlaki duruşunu sağlam tutması, ahlaki duruşu sağlam insanların gitmesi. Yani ticareti de belki bu anlamda böyle görmek gerekiyor. Yumuşak güç dediğimiz içinde bunların hepsinin bence olması gerekiyor diye düşünüyorum hocam.
Allah razı olsun Mehmetciğim.
Estağfurullah.
Çok güzel. Hem AFAD Başkanı olarak hem Büyükelçi olarak hem şu andaki efendim Gazze ve Filistin'e yapılacak hizmetlerin koordinatörlüğü olarak çok güzel bilgiler lütfettiniz.
Estağfurullah hocam.
Şeref verdiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Hizmetlerinizi efendim artırarak devam ettirsin inşallah.
Ben teşekkür ediyorum davetiniz için hocam.
Estağfurullah. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri Doktor Mehmet Güllüoğlu kardeşimiz eski büyükelçilerimizden. Gerçi büyükelçilerin eskisi olmuyor ama eski AFAD başkanlarımızdan onunla yaptığımız bu güzel sohbeti burada noktalıyoruz. Bir başka iftar saatinde bir başka rahmet sofrasında buluşmak üzere hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.